Ayrım 7, sayfa 54. Öğleye doğru Ayşe telefon etti. Hayırlı kardeşi hala her gün kendisini arıyor. Pek belli etmemeye çalışsa da geçirdiği travmanın patlak verecek neticesini merak edercesine kontrol etmeye gayret ediyordu. Bir emrivaki ile karşılaştı Nazan. Ayşe o gece Cemal Reşit Rey konser salonundaki bir konsere iki davetiye bulduğunu, iş çıkışı kendisini gelip alacağını söylemişti. Hiç istekli değildi Nazan. Bir an evvel evine dönmeyi ve yalnız kalmayı istiyordu. Ama sonra bir düşündü. Sevgili erkeğinin onu bu gece yeniden ziyaret etmesi oldukça uzak bir ihtimaldi. Daha dün gece gelmişti. O unutulmaz zevk dakikalarının üzerinden 12 saat bile geçmemişti henüz. Yeniden ziyareti söz konusu olamazdı. Yine de Ayşe'nin peşine takılıp konsere gitmeyi hiç istemiyordu. Evine kalıp düşüncelere ve hayallere kapılmayı, yatağın içinde geçirdiği ateşli geceyi düşlemeyi bin kere tercih ederdi. Ne var ki son zamanlarda Ayşe'nin her isteğini geri çevirmişti. Kızcağız büsbütün endişelenecek, ruh sağlığından korkuya düşecekti. Nazan kesinlikle bunu istemiyordu. Sağlığına kavuştuğunu, hiçbir sıkıntısı olmadığını onu kanıtlamalıydı. Hem bu tam fırsattı. Nasıl olsa meçhul erkeği bu gece gelmezdi. Fazla nazlanmadı. Peki dedi kardeşine. Akşam iş çıkışı buluşmaya karar verdiler. Nazan Honda'sını ofisinin kapalı garajında bıraktı. Konsere Ayşe'nin küçük Clio'su ile gideceklerdi. Ayşe'nin çalıştığı büro da Gümüşsuyu'ndaydı. Geçerken ablasını yoldan alacaktı. Kaldırımda fazla beklemedi. Nazan Clio'yu atlarken kardeşinin dikkatle kendisini süzdüğünü fark etti. Koltuğa rahatça yerleştikten sonra mırıldandı. Ne o kız? Ne bakıp duruyorsun şaşkın ördekler gibi yüzüme öyle? Makyajlıyım diye mi? Ayşe kendini çabuk toparladı. Çok güzel olmuşsun be. Tanıyamadım seni. İltifat mı ediyorsun yani? Konsere gidiyoruz. Biraz süsleneyim dedim. İyi etmişsin, dedi Ayşe. Sonra önüne dönüp arabayı sürmeye devam etti. Fakat ne de olsa bir kadındı. Ablasının makyajını tazelemesine rağmen bunun sabahtan kalma olduğunu anlamakta hiç zorluk çekmemişti. Olsa olsa onun sadece rujunu yenilediğini hissetmişti. Oysa Nazan sabah evden çıkarken konser davetiyle karşılaşacağını bilemezdi. Ayşe'nin beynine bir türlü kurtulamadığı şüphe yeniden avdet etti. Nazan'da bir gariplik vardı. Onu iyi tanırdı. Ne de olsa birbirlerine yakın iki kardeştiler. Uğradığı travmayı inanılmaz bir rahatlıkla atlatmıştı ablası. Her ne kadar o konuyu hiç açmak istemiyorsa da olaydan bir şekilde etkilenmesi gerekirdi. Oysa Nazan tamamen unutmuş, hatta hiç yaşamamış gibi bir rahatlık içindeydi. Sanki şiddet kullanılarak hunharca ırzına geçilmemişti. Ayşe beynindeki kuşkuları ablasına yansıtmamaya gayret etti. Makyaj meselesinin üzerinde de fazla durmadı. Belki de o yanılıyordu. Kadın her zaman kadındı. Hele çalışıyorsa iş yerine de ölçülü bir makyajla gitmesi olağandı ama bütün bu düşünceler beynine hücum eden endişelerden sıyrılmasına yetmedi. Nazan da henüz keşfedemediği bir değişiklik vardı. Konser 9'da bitiyormuş. Önce bir şeyler atıştıralım, dedi Ayşe. Nazan'ın cevabı kısa oldu. Ben aç değilim. Ayol 9'a kadar nasıl dayanırız? Benim karnım zil çalıyor. Ne kadar obursun Ayşe? Genç kız şaşırarak ablasına baktı. Canım bir hamburger veya tost falan yeriz. Şöyle ayaküstü. Hem sen hamburgere bayılırdın. Ne oldu şimdi istemiyor musun? En zararlı şeyler. Artık o defteri kapattım. Biraz formuma dikkat etmeliyim. Ayşe şaşırdı. Ablasının fiziki görüntüsü gayet muntazamdı. Metabolizması ise şahaneydi. Her zaman zararlı şeyler yemesine rağmen hiç kilo almazdı. Bu dikkat ve ihtimam da nereden çıkmıştı şimdi? Bu konuya da bir mim koydu genç kız. Özellikle boşandıktan sonra kendisine ve yiyip içtiklerine hiç dikkat etmeyen Nazan birden bunları düşünür olmuştu. Pekala, nasıl istersen diye homurdandı. Dikkatini çeken bir şey daha vardı. Nazan az konuşur olmuştu. Gerçi hiçbir zaman fazla gevezek, konuşkan bir insan sayılmazdı ama bu kadar da sessiz ve sakin değildi eskiden. Acaba günahını mı alıyordu? Yoksa bu sessiz hali yaşadığı tatsız olayın bir şekilde ruhunu yansıması mıydı? Nazan konser boyunca sıkıntılıydı. Müziği dinlediği falan yoktu. Sık sık dalıyor, düşüncelere boğuluyordu. Allah'tan konuşma zorunda kalmıyorlardı. Genç kadının içinde kendine bile açıklayamadığı utanç duygusu vardı. Çok sevdiği kardeşinin yanı başındaki varlığı bile şimdi onu rahatsız ediyordu. Bunca yıldır hiç böyle bir duyguya kapılmamıştı. 2 saate yakın süre ona cehennem azabı gibi geldi. Konserin sonuna doğru nefes alamaz hale gelmişti artık. Çıkışta Ayşe yine bir yere girip karınlarını doyurmayı teklif etti ama Nazan başının ağırdığından dem vurarak evine dönmek istediğini söyledi. Ayşe çaresizlik içinde ablasının isteğini kabul etmek zorunda kaldı. 2. Evine döndüğünde çok gergindi Nazan. Sabahki rahatlık ve mutluluğundan eser kalmamıştı. İçine düştüğü açmazın bunalımlarıyla boğuşuyordu. Bu nasıl bir gidişattı? Hiçbir şeyden mutlu olamıyor, hiçbir şey onu oyalayamıyordu artık. İşini, arkadaşlarını severdi ama bugün sıkıntılı ve bezgin bir gün geçirmişti. Kimseyle konuşmak istememiş, önündeki dosyalara gereken ihtimamı gösterememişti. Hele Ayşe'nin zoruyla gittiği konser tam bir cehennem azabıydı. Kardeşinden dahi kaçmaya çalışması genç kadını ürkütüyordu. O canı, ciğeri her şeyiydi. Hayattaki tek varlığı, tek akrabası. İnanmak istemiyordu ama tüm benliği, tüm varlığı o adama yönlenmiş, müthiş bir doyumsuzluk içinde şuursuzca onunla çiftleşmek arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Aklı selimi bunun hiç de normal olmadığını idrak edecek düzeydeydi. Huzursuzluk yerini yavaş yavaş korkuya bırakıyordu. Yoksa bu bilmediği bir hastalık tezahürü müydü? Hiç başına gelmemişti böyle bir durum. Kabul etmeliydi ki o ilk saldırı gecesine kadar cinsel heyecanları tamamen normal bir kadının isteklerinden bile alt düzeydeydi. Hayatına yeni bir erkeğin girmesini dahi düşünmüyor, cinsellik aklına gelmiyordu. Yaşamını şekillendiren çok farklı istekleri mevcuttu. Ama o geceden sonra her şey sanki sihirli bir değnekle değişmişti. Bunu kabullenmesi bile zordu. Dairesine girip ışıkları yaktı. Evine dönmeyi iple çekmişti anlamsız bir ümit içinde. Bu gece gelmeyeceğini biliyordu. Daha uzun süre beklemek zorundaydı. En azından bir hafta. Ondan önce ziyaret beklemiyordu ama yine de içinde söküp atamayacağı bir ümit vardı. Olamaz mıydı? Erkeği beklenmedik bir şekilde gece yarısı yine gelemez miydi sanki? Antrede ayaklarından yüksek topuklu ayakkabılarını çıkarıp attı. Çoraplarıyla yatak odasına doğru yürüdü. Paltosunu çıkarmış asmaya bile gerek duymadan fırlatıp atmıştı bir köşeye. Hırsından titriyordu. Öylesine gergindi ki buna nasıl tahammül edeceğini dahi bilmiyordu. Bir eliyle bluzunun düğmelerini çözerken diğeriyle duvardaki kumandatöre gitti. Yatak odası ışığa boğulurken Nazan az daha bir çığlık atacaktı. Erkeği her zamanki yerinde yatağının tam başucunda ayakta dikilmiş kızgın bakışlarıyla onu süzüyordu. Nazan gerçekten çok şaşırmıştı. Geleceğini için için istese bile akşamın bu saatinde onu yatak odasında bulabileceğini hiç düşünmemişti. En azından bu saatte. Genellikle gece yarısı uykuya daldıktan sonra geliyordu. Nazan'ın şaşkınlığının bir nedeni de ilk defa erkeğinin yüz hatlarını net görebilmesiydi. İlk seferinde kendi gözleri kapalıydı, ikincisinde de onun yüzünde bir maske vardı ama şimdi buna da gerek görmemişti. Ağzı açık hayretle adama baktı. Cidden yakışıklıydı. Kara gözleri, düzgün bir burnu, ince dudakları vardı. Ne tuhaftı. Vücudunun tüm ayrıntılarını beyninin nakş olduğu halde yüzünü ilk defa görüyordu. Kendini toparlamaya, şaşkınlığını üzerinden atmaya çalıştı. İçini yeniden sevinç dalgası kaplamıştı. Maskesiz karşısına çıktığına göre bu gece biraz daha birbirlerine güvenleri artacak, samimiyetleri pekişeceğe benziyordu. Yine de Nazan ne diyeceğini bilemedi. Neden sonra? "Geldin mi?" diye fısıldadı. Adam kaşlarını çatıp sert bir şekilde gürledi. "Kör müsün? Karşındayım işte. Ya sen hangi cehennemdeydin? Neden beni beklemeyip sokaklarda sürtüyordun?" "Şey," diye kekeledi Nazan. "Bilmiyordum. Bu gece de geleceğini tahmin etmemiştim. Bilseydim." Adam hızla yanına yaklaşıp orta şiddetli bir tokatı suratına yapıştırdı. Ne olduğunu şaşıran genç kadının gözleri irileşti. Canı yanmıştı ama sesini çıkaramadı. Suçlu gibi bakışlarını kaçırdı. En ufak bir isyan duygusu belirmemişti içinde. Adam çekinmeden gürlemeye devam etmişti. "Ulan kaltak, her an gelebileceğimi, dilediğim an seni düzeceğimi akıl edemiyor musun hala? Her gece işten çıkınca koşa koşa eve gelip beni beklemek zorunda değil misin?" Kulaklarına inanamıyordu Nazan. Neler diyordu bu adam? Hiç de böyle mecburiyeti yoktu. Normal şartlar altında isyan etmesi, en azından ne sıfatla böyle bir istekte bulunduğunu bağıra bağıra söylemesi gerekmez miydi? Ama nutku tutulmuştu genç kadının. İsyan etmesi bir yana, bilakis hak veriyordu ona şimdi. Doğru değil miydi? Bu gece de konsere gitmek istemeyen, zayıf bir ihtimal de olsa, belki gelir diye kapağı erkenden evine atmak arzusunda olan o değil miydi? Tanrı'nın bildiğini kuldan ne saklayacaktı? Başını kaldırıp bakamadı adamın yüzüne. Suçunu kabul etmiş gibi sessiz kaldı. Erkeği haklıydı. Onu deli gibi isteyen, arzulayan kendisiydi. İnanılmaz bir tevekkülle, "Affedersin," diye mırıldandı. Bir daha yapmam. Yapmayacaksın tabii. Ama aklın başına gelinceye kadar cezanı da çekeceksin. Nazan'ın yüreği titredi. Dayak yemekten ya da şiddetten değil, adamın gitmesinden, bir süre doyumsuz zevklerden kendisini mahrum edeceğinden korktu. Utanmasa önüne diz çöküp af dileyecekti. Ta ki bağışlandığını öğrenene kadar. Ama fırsatı olmadı. Adam suratına bir tokat daha atmıştı. Hem de ilkinden daha şiddetli bir tokat. Başı geriye kayıp dengesini kaybetti Nazan. Az daha yere düşüyordu. Bu defa canı daha fazla yanmıştı. Ağlamaya başladı. Kes zırlamayı. Orospular gibi sızlanıp durma karşımda. Bu daha başlangıç. Bu gece çok canın yanacak. Bana mutlak taati öğreninceye kadar. Fakat konuşma diyorum sana. Yoksa yumruğu beynine yersin. Nazan itirazdan vazgeçti. Susup olacakları beklemeye başladı. Donunu çıkar çabuk. Biraz rahatlar gibi olmuştu genç kadın. Sevişmeye geçeceklerdi anlaşılan. Bu gece ona biraz hoyrat davranacağı belliydi ama bu umrunda değildi. Yeter ki dayakla vücudunda saklayamayacağı izler bırakmasındı. O izleri el aleme gösteremezdi. Bluzunun alt düğmelerini çözmeye başladı. Sırtındakilerini birer birer çıkarmak da niyeti. Ama erkeğinin birden hiddetle hareketi geçtiğini, hırstan köpürerek kolundan tuttuğu gibi kendisini yatağa savurduğunu gördü. Karşı koyamamıştı. Yüzü koyun yatağa serildi. Vücudu iki büklüm olmuş, bacaklarını yatağa alamamıştı. Mütecaviz bir eliyle ensesinden bastırıp kımıldamasını engelliyor, diğer eliyle de siyah dar etekliğini beline kadar sıyırıyordu. Adamın ağzından devamlı homurtular yükseliyordu. Ağzı burnu şiltenin üstündeki örtüye gömülmüştü Nazan'ın. Nefes almakta bile zorlanıyordu. Bir ara külodunun ince yan bağlarının koptuğunu hissetti. Ne yapacağını anlamıştı erkeğinin. Gözlerini yumdu ve kaçınılmaz acıyı bekledi. Az sonra da bütün vücudu ürpererek o acıyı içinde hissetti. Erkeği kızdığı zaman gerçek bir vahşi hayvandan farksızdı. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Pestile dönen vücudunun yorgunluğundan ziyade yavaş yavaş beynine saplanan düşüncelerine makul ve uygun bir çözüm bulamamasından kaynaklanıyordu sıkıntısı. Her sevişme gecesinin sonunda bu düşüncelerle rahatsız oluyordu. Bu gidişatın sonu nereye varacaktı? Aşağılanıyor, sömürülüyor ve bedeni en kötü şekilde kullanılıyordu. Beyninin bir yanı bundan zevk aldığını, erişilmez hazlara ulaştığını kabul ediyordu ama diğer yanı ise gerçekler ortaya çıkınca silinip yok olacağını kendisine söylüyordu. Daha ne kadar gizleyebilirdi bu gidişatı? Meçhul mütecavizinden kıncaya kadar mı? Bunun karşılığını henüz kendisi de bilmiyordu. Galiba içine bir iblis girmiş, ruhuna musallat olmuş, ona esir almıştı. Acaba yeryüzünde kaç kadın vardı bu adiyane saldırıdan zevk alan? Bir tek kendisi miydi? Neden şehvete bu kadar esir olmuştu? İkide bir geçmişini düşünüyor, bugüne gelinceye kadar seks hayatını değerlendirmeye çalışıyor, içine attığı açığa vuramadığı bir anormallik arıyordu kendinde. Sorun adamda değil, kendinde olmalıydı. Belki bir ruh doktoruna gidip muayene olmalı, frenleyemediği duygularının, bu teslimiyetin nedenlerini araştırmalıydı. Bir bağımlılık geliştirdiğinin farkındaydı ve artık korkmaya başlamıştı. Gözleri doldu. Ne olursa olsun vazgeçemezdi bu zevkten. Her seferinde ona olan bağlılığı daha da şiddetleniyordu. Tam bir tutkuya dönüşmüştü. Yaptığından, aczinden tiksinip iğrenmesi gerekirdi. Oysa tam tersiydi. Saatlerce sevişmiş olmasına rağmen onun yine yanında olmasını istiyordu. Saat sabahın 5'iydi ve erkeği yaklaşık 1 saat önce gitmişti. Vücudu yorgunluktan pestil gibiydi ama uyuyamayacağını anlayınca kalkıp banyoya geçti. Sıcak bir duş almak istiyordu, ışığı yaktı. Aynada çırılçıplak olan vücuduna baktı. Pek çok yerinde morluklar oluşmuştu. Mütecaviz onu hamur gibi yoğurmuştu. Yüzünü tanıyamadı. Dudakları şişmiş, saçları darmadağın olmuş, boynunda ve göğüslerinde yer yer ısırıkların hasıl ettiği kızarıklar oluşmuştu. Diş izleri çok barizdi. Ayrım sonu sayfa 63.